Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında Orta Dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi, 12 Şehriver 1400, Hicri Kameri 25 Muharrem 1443 ve Miladi Takvimle 3 Eylül 2021 Cuma. Ayrıca bir rivayete göre İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu vesileyle tüm Ehli Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz. Bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysen Feriver sunacağım haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur'a Giden Yol, Umut Işığı ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, üretim ve istihdamın canlandırılması il gezilerinin hedefleridir, dedi. İran ve Sırbistan Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Üstün zeka burslu Afgan öğrencilerin diğer grubu İran'a geldi. İran, Musul'un yeniden inşasına katılmaya hazır. Türkiye'de COVID-19 can almaya devam ediyor. Ve Türkiye'de 452 düzensiz göçmen yakalandı. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ülkenin güneydoğu illerinden Sistan ve Beluçistan iline yaptığı ziyarette il gezilerin hedeflerinin istihdam ve üretimin canlandırılması olduğunu söyledi. İran Peres'in bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi dün Çabahar kentine girişinde başında bulunduğu hükümetin görev süresinde gençler ve halkın işbirliğiyle Sistan ve Beluçistan ilinin sorunlarının giderilmesinde etkili adımlar atabilmeyi umut etti. Reisi şöyle konuştu. İllere ziyaret 13. hükümetin programlarından biridir ve illerde bulunmak ise halkın sorunları ve meseleleriyle tanışmak ve halkın sorunlarını gidermek ve istihdam oluşturmak ve üretimi canlandırma yolunda etkili olan ekonomik kapasiteleri tanımaktır. Cumhurbaşkanı ayrıca inkılabın ardından Sistan ve Beluçistan'da çok işler yapıldığını fakat yapılması gerekenden hala çok uzakta olduklarına değinerek Sistan ve Beluçistan ilinin ülkenin önemli illerden biri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı dün ikinci il gezilerinde Sistan ve Beluçistan ilindeki Çabahar Limanı'na gitti. Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selaković dün İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini Belgrad'da düzenlenecek olan bağlantısızlar hareketi oturumuna davet etti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran ve Sırbistan Dışişleri Bakanları söz konusu telefon görüşmede iki ülkenin ilgi duydukları konular hakkında fikir teatisinde bulundular. Yapılan görüşmede Sırbistan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ı Dışişleri Bakanı olarak göreve başlamasından dolayı tebrik ederek Sırbistan toprak bütünlüğüne verilen destekten dolayı İran'a teşekkür edip Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın İran Cumhurbaşkanı'nı Sırbistan'a ziyaret için davet ettiğini duyurdu. Nikola Selaković ayrıca İranlı mevkidaşını da Bağlantısızlar Hareketi'nin Belgrad oturumuna davet etti. Emir Abdullahyan da Sırbistan'a aşı sevkiyatından dolayı teşekkür ve bu alanda işbirliğin güçlendirilmesini umut ederek Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne İran'ın kesin desteğinin altını çizdi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca iki cumhurbaşkanının kısa bir süre zarfında Tahran veya Belgrad'da bir araya gelerek çeşitli alanlarda hazırlanan işbirliği anlaşmaların imzalanmasını umut etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Almanya, Fransa ve Avusturya Dışişleri Bakanlarının tebriklerine işaretle söz konusu 3 Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmelerinde Viyana müzakerelerinin İran çıkarları ve haklarını temin etmesi gerektiğini vurguladığını belirtti. İRNA'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan Avrupa Birliği'nin sorumsuz ve eylemsiz davranışının son bulması gerektiğini vurgulayarak yapılan görüşmelerde Avrupa Birliği ile dengeli dış siyaset ve ilişkilerin düzenlenmesi, aşı sevkiyatı, Afganistan bölge gelişmeleri ve Bercam nükleer anlaşması konularında görüş teatisi yapıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı dün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesinde Viyana görüşmeleri ilkesinin kabul edildiğinin ve yapılacağının altını çizerek Avrupa Troikası'na da davranışlarını değiştirmeleri ve Bercam konusundaki eylemsizliklerine son vermelerini tavsiye etti. Emir Abdullahyan ayrıca çarşamba gününde Fransız mevkidaşı Le Drian ile de görüşmesinde Avrupa ve Amerika'nın Bercam sorumluluklarına dönmeleri gerektiğini vurgulayarak Tahran'ın İran halkının hakları ve çıkarlarını temin konusunda hissedilecek sonuçlara varacak müzakerelere katılacağını açıkça belirtti. Cumhurbaşkanlığı Teknoloji ve Bilim Dairesi'nin Afgan Üstün Zeka Burslu öğrencilerin cezbedilme girişimleri ardından söz konusu öğrencilerden diğer grubu İran'a geldi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Teknoloji ve Bilimsel Dairesi Uluslararası Etkileşimler Bilim ve Teknoloji Merkezi Bilimsel İlişkilerin ve İnsan Sermayesinin Geliştirilmesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyyid Ali Hüseyini İSNA'ya yaptığı açıklamada İran'da bulunan 30 üstün zeka Afgan öğrencinin Emir Kebir ve Şehit Beşti Üniversitesi'ne yerleştiğini, 20 kişilik diğer grubun da İran'a geleceklerini belirtti. Seyyid Ali Hüseyini ayrıca Ekim ayın sonuna kadar yaklaşık 70 üstün zeka Afgan öğrencinin İran'da olacağını belirtti. Hüseyini ayrıca söz konusu öğrencilerin Afganistan Üniversite sınavlarının ilk 100 zeki öğrencisi olduğunu, inovasyon ekosistemine girebilmeleri veya bilgi tabanlı firmalarda çalışabilmeleri için 4 yıllık eğitim göreceklerini söyledi. Yaz Tıbbi Bilimler Üniversitesi tarafından kabul edilen Afganlı üstün zeka öğrencileri üniversite yetkililer tarafından karşılandılar. Emir Kebir Üniversitesi de son günlerde bazı Afgan öğrencileri kabul ettiğini belirtti. İran'ın Erbil Başkonsolosu Musul'un yeniden inşası için İran'ın işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. Şafak News'un bildirdiğine göre İran'ın Erbil ile Başkonsolosu Nasrullah Reşnudi dün Musul kentini ziyareti sırasında Neynova valisi Necmettin el-Ceburi ile görüşmesinde düzenlediği ortak basın toplantısında terör nedeniyle Musul'un büyük yıkıma uğradığını ve yıkım genişliğinin sahip olduğu potansiyelinden çok daha fazla olduğunu söyledi. İran'ın Erbil Başkonsolosu İran'ın Neynova iline özellikle inşaat ve onarım çerçevesinde hizmet sunmaya hazır olduğuna işaretle İranlılar ve İran firmalarının bilimsel, ekonomik ve hatta kültürel alanlarda işbirliği, ayrıca onarım ve yapım alanında uzman fuarların düzenlenmesine hevesli olduklarını belirtti. Düzenlenen basın toplantısında Neynova valisi de İranlı yetkilinin önerisini takdirle olumlu karşılayarak bölgede savaş enkazının kaldırılması ve onarım sürecini hızlandıracak olan her tarafla işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. İran Genç Erkekler Milli Voleybol Takımı Rusya'yı 3-2 yenerek dünya üçüncüsü oldular. İran Pres'in bildirdiğine göre 19 yaş altı milli voleybol takımı dün Rusya milli takımını yenmeyi başararak dünya şampiyonasının üçüncülüğünü kazandılar. İran genç voleybolcular yarı finalde Polonya karşısında 3-1 yenik düşerek finale yükselemediler. Finalde Polonya ise Bulgaristan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu. İran Erkekler Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası eleme maçlarında Suriye'ye karşı zafer kazandı. İRNA'nın bildirdiğine göre İran Futbol Takımı 2022 Katar Dünya Kupası eleme maçlarında dün ilk kez sahaya çıktı. Maç Tahran saati ile 20:30'da ve Tahran'ın Azadi Stadyumunda gerçekleşti. Maçta Suriye'yi 57. dakikada Ali Rıza Cihanbahş'ın tek golü ile kazanan İran takımı böylece A grubunun başına yerleşti. A grubunda İran, Güney Kore, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye ve Lübnan ile karşılaşacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Erkekler Milli Futbol Takımı gelecek salı günü de Katar'ın başkenti Doha'da Irak ile karşılaşacaktır. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 305.047 COVID-19 testi yapıldı. 23.496 kişinin testi pozitif çıktı. 283 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 20.004 oldu. Böylece Türkiye'de toplam vaka sayısı 6.435.773'e yükselirken ölü sayısı da 57.283 kişi olarak kayıtlara geçti. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %78,71. İkinci doz aşı uygulananların oranı ise %60,65 olarak kayda geçti. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tabloları ve aşı. %78'imiz tek, %60'ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81'i hastaneye, yatanlarınsa yaklaşık %90'ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10'a yakın tam aşılı ifadelerini kullandı. Türkiye jandarma ekipleri 452 düzensiz göçmeni Ankara, Aydın, Van, İzmir ve Bodrum'da tutukladı. Muhabirimizin Ankara'dan bildirdiğine göre düzensiz göçmenlerden Ankara'da 49, Kuşadası sahilinde 120, Van'da 48, Foça ve Çeşme'de 172 ve bazılarda Bodrum'a 7 kilometre mesafede Ege Denizi'nde yakalandılar. Türkiye polisi söz konusu göçmenlerin tümünün illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve Yunanistan adalarından İtalya'ya gitmek istediklerini duyurdu. Geçen haftada Türkiye'nin 4 ilinde 1200'ü aşkın düzensiz göçmen tutuklanmıştı. Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada 2 Eylül'den itibaren Ankara'nın geçici koruma kaydına kapatıldığını ve Ankara'da ikamet eden geçici koruma statü sahibi Suriyelilerin tespit edilerek kayıtlı olduğu illere geri gönderileceğini duyurdu. Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu yıl içinde 69 düzensiz göçmenin ülke dışına çıkmasının polis tarafından engellendiği, bu bağlamda da 904 kaçakçının tutuklandığını duyurdu. Türkiye illegal göçmenlerin Avrupa'ya geçiş ana yollarından biri haline gelmişken, şimdiye kadar Avrupa Birliği'nden göçmenlerin geçişini engellemek için milyarlarca dolar almasına rağmen hala bunun yetersiz olduğunu ileri sürüyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde ateş açan en az 9 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ankara, Suriye'de iç kriz ve ordu ile halkın terörist gruplara karşı savaşın başlamasını suistimal ederek Ankara'ya karşı grupları bastırma bahanesiyle Suriye topraklarını illegal şekilde işgal etmeye başladı. Böylece 2 yıldan fazla bir süredir Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini işgal ederek ordusunu burada konuşlandırdı. Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal etmesi Suriye halkı, hükümeti ve de uluslararası toplum tarafından şiddetle kınanıyor. Suriye ordusunun hava savunması, bu sabah Suriye'nin başkenti Şam'a yapılan Siyonist rejimin füze saldırısına karşılık verdi. Sana'nın bildirdiğine göre Suriye hava savunması, Şam'ın etrafında birkaç füzenin izini sürerek onları imha etmeyi başardığı habere göre söz konusu saldırı Siyonist rejim tarafından ve Beyrut'un güneydoğusundan yapıldı. Söz konusu saldırı sadece kısıtlı oranda mal kaybına neden oldu. Gazze şeridinde Filistinlilerin öfke gösterilerinin 6. gününde genç bir Filistinli şehit oldu. El Alem'in bildirdiğine göre Siyonist rejim askerleri dün Gazze kuşatmasına itiraz amacıyla Gazze şeridinin kuzeyinde düzenledikleri gösteride Filistinli gençlere açtıkları ateş sonucu bir genç şehit oldu, 15 kişi yaralandı. Bu arada Gazze'de Filistin Sağlık Bakanlığı yayınladığı bildiride Refah ilinin doğusunda Filistinlilerin barışçıl gösterilerinin bastırılması sonucu 26 yaşında Gazze kuzeyinde Cebaliya kampında yaşayan Ahmet Mustafa Salih'in Siyonistlerin kurşunları nedeniyle şehit olduğunu duyurdu. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Genel Sekreteri yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Amerika ve Siyonist rejim ile koalisyon içinde olduklarında hiç şüphe olmadığını söyledi. El Mesire'nin dün bildirdiğine göre Seyit Abdülmelik Husi yaptığı konuşmada Amerika ve Siyonist rejim zulmü, İslam ümmetinin kerameti, özgürlüğü, güvenliği ve dinine karşı tehlikeli tehdit olduğunu söyledi. Bahreyn halkı, Ali Halife rejiminin Siyonistler ile ilişkileri normalleştirme ve Tel Aviv'e elçi atama kararını kınamak amacıyla göster düzenledi. Euronews'un bildirdiğine göre protestocular Ebu Sebi, El-Mer, El-Senabes ve Semahic bölgelerinde taşıdıkları pankartlarla Ali Halife rejimin Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmesini kınadılar. Taliban Amerika'nın helikopterlerini uçurtmayı başardı. Sky News'un Twitter üzerinden bildirdiğine göre Taliban güçleri dün Amerika ordusuna ait Black Hawk helikopteri ile hava gösterisi yaptı. Ve son haberimiz, Amerika'nın kuzeydoğusunda da etkisini gösteren İda kasırgasının neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu 29 kişi hayatını kaybetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz değerli dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Abbas ile Gantz'ın görüşmesinin ilk sonuçları başlığını taşıyor. Salı akşamı bir Filistinli genç daha Siyonist askerlerin kurşunlarından isabet alması sonucu Batı Şeria'nın merkezi Ramallah'ın batısında şehit düştü. Bu Filistinli genç iş yerinden Beyt Aur köyündeki evine dönerken Siyonist askerler tarafından vuruldu ve şehit düştü. Filistin Bilgilendirme Merkezi ise salı günü son 3 günde onlarca Filistinlinin Siyonist askerlerinin kurşunlarına hedef oldukları için yaralandıklarını duyurdu. Bir diğer yandan işgalci askerler salı günü Ramallah şehrindeki kimi mahallelere de baskın yaparak onlarca Filistinliyi tutukladılar. Siyonistler yağlamacı hedeflerine ulaşmak için günlük bir şekilde Filistin'in farklı bölgelerine saldırıp temelsiz iddialara dayanarak çok sayıda Filistinliyi tutukluyorlar. Pazar günü Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz ile Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ile Ramallah'ta görüşmesinin ardından Siyonistler yine de Filistinlilere karşı saldırıları ve baskılarını yoğunlaştırdılar. Filistinli yayın organları ve haber kaynakları Siyonist rejim Savaş Bakanı ile Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas arasındaki geçmişte az yaşanan görüşmede güvenlik ve ekonomik meselelerin ele alındığını belirtiyorlar. Bu yüzden kimi analistler bu görüşmenin sonucu Filistinlilere karşı terör eylemlerinin azalacağından söz ediyorlardı. Ancak pratikte bu tahminlerin tersi gerçekleşti. Öyle ki Ramallah'taki son gelişmeler ve Siyonistlerin Batı Şeria'da da Siyonistler tarafından daha yoğun bir şekilde saldırılara uğraması, Siyonist rejim İsrail'in Ramallah bölgesinde de Filistinliler için sinsi planları olduğunu göstermektedir. Gerçekte Filistin Özel Teşkilatı Başkanı'nın Siyonist rejim Savaş Bakanı ile görüşmesinin ilk sonucu, Siyonist rejimin Filistinlilere karşı cinayetlerini yoğunlaştırması oldu. Siyonist rejim İsrail'in son cinayetleri Mahmud Abbas'ın Benny Gantz ile görüşmesinde bu hususta ve Filistin Özel Teşkilatı ve Siyonistlerin Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı güvenlik alanındaki işbirliklerin artması ve onların daha da bastırılması hususunda anlaşmaya varıldığını gösteriyor. Pazartesi günü bu hususta kimi Filistinli analistler ve uzmanlar da uyarılarda bulunmuş ve bu görüşmeden güdülen amacın Siyonist rejimin 12 günlük savaşın ardından zayıf düşmüş konumun güçlendirilmesi olduğunu belirttiler. Aslında 12 günlük Gazze Savaşı bir kez daha Siyonist rejimin hava savunma sistemlerinin kırılganlığını dünya kamuoyu gözlerinin önüne serdi. Siyonist rejimin saldırganlığının şiddetlenmesinden hareketle Siyonist İsrail'in Filistinlilere karşı saldırganlığını arttırmak için Mahmud Abbas ile koordineli hareket etmek istediğini gösteriyor. Siyonist rejim İsrail'in bu saldırgan tavırlarını özellikle de mevcut dönemde arttırmasından güttüğü amacında Siyonist rejim Başbakanı Neftali Bennett'in koalisyon kabinesinin kırılganlığını telafi etmek ve durumu iyileştirmek olduğu düşünülmektedir. Ancak son dönemlerde Gazze Savaşı'ndaki yenilgiler Neftali Bennett'in Amerika Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin de başarısız olması ve Biden'in Bennett ile görüşmesini bir gün ertelemesi Siyonist rejimi hüsrana uğratmış ve Amerika'nın bile ilk önceliğinde olmadığı hususunda kaygılandırmıştır. Tüm bunlara rağmen Amerika yine de Siyonist rejimin en büyük destekçisi sayılır. Buna ilaveten Siyonist rejim Gazze yenilgisinin ardından ve Batı Şeria ve Kudüs'teki hareketlenmesinden sonra Batı Şeria'daki Filistinlilerin bu rejim için dehşet ve panik kaynağı olmasından da derin kaygılar duymaktadır. Bu yüzden Siyonist rejim İsrail Filistin Özel Teşkilatı'nı daha fazla işbirliği yapması için de baskı altında tutmayı amaçlıyor. Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İmam Musa Sadr'ın Lübnan'ın siyasi ve sosyal arenasındaki etkileri başlığını taşıyor. İmam Musa Sadr 31 Ağustos 1978'de Libya dönem Cumhurbaşkanı Muammar Kaddafi'nin daveti üzerine bu ülkeyi yaptığı ziyarette ortalardan kayboldu. İmam Musa Sadr'ın kaybolması üzerinden 43 yıllık bir süre geçmektedir. Onun durumu ile ilgili hala bir bilgi elde edilmemiştir. Ancak burada önemli olan husus, İmam Musa Sadr'ın Lübnan sosyal ve siyasi arenasında etkin bir rol oynaması ve fırkaların ve akımların ötesinde bir karakter olmasıydı. Bir başka önemli husus da İmam Musa Sadr'ın düşünceleri ve tavırlarının Lübnan siyasi ve sosyal arenasına yönelik nasıl etkiler yapmasıydı. Lübnan Şiileri İslami Yüksek Meclisi kurucusu İmam Musa Sadr bir taraftan da Emel Hareketi Partisi kurucusuydu. Emel Hareketi bugün iktidar yapısında da önemli bir rol oynayan Lübnan'ın önemli aktörlerinden biridir. Bu yüzden İmam Musa Sadr Emel Hareketi'ni kurarak pratikte Lübnan'da siyasi ve askeri etkinlik ve rol ifa etme doğrultusunda adım attı. Buna ilaveten İmam Musa Sadr Lübnan'daki şahsiyetler üzerinde de derin manevi etkiler bıraktı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah şöyle diyor. Biz onun çocuklarıyız. Onun minberi önünde büyüdük. Ben İmam Musa Sadr'ın namazlarında mükebbirdim. Bir başka önemli konu da İmam Musa Sadr'ın derin bir şekilde Lübnan toplumunun birliğine ve farklı kesimlerinin yakınlaşmasına inanmasıydı ve fırkacılıktan uzak bir şekilde iktidarın ülkeyi yönetmesini istiyordu. Buna esasen onun Lübnan'daki değerli hizmetlerinden birinin de vahdet ve birlik oluşturmak olduğu söyleniyor. Bu bağlamda uluslararası ilişkiler uzmanı Mehdi Şekibai, İmam Musa Sadr'ın Lübnan Hristiyanları ve Müslümanları arasında birlik ve yakınlık oluşturduğuna inanıyor. Bugünkü Lübnan toplumu ise vahdet ve birliğin olmamasından dolayı en büyük acılara maruz kalmıştır. Bu bağlamda kimi Lübnan siyasi şahsiyetleri ve grupları fırkacı kaynaklarını ulusal kaynaklara kıyasla daha üstün görmektedirler. Bu doğrultuda Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun da İmam Musa Sadr'ın kaçırılmasının 43. yıl dönümünde yaptığı konuşmada bu zor günlerde diyalogların özgür düşünen ve vatansever insanın olmayışı ile karşı karşıyayız. Öyle bir adam ki Lübnan'ın birliği yolunda fedakarlık ve barış içerisinde yaşamaya ve vatanın farklı olduğuna inanıyordu ifadelerine yer verdi. Üçüncü husus, İmam Musa Sadr'ın toplumsal düşüncesinde yoksunluk ve yoksulluğun hafifletilmesinin özel bir yeri olduğudur. İmam Musa Sadr, imkanlardan yoksulluğun ve yoksunluğun insan onuruna zarar vereceğine inanıyordu. Bu nedenle yoksullara ve yoksunlara yardım amacıyla kurumlar kurdu. Bu bağlamda Hristiyan Ulusal Hareketi, Hür Ulusal Hareketi'nin lideri Cibran Basil, İmam Musa Sadr'ı baskı ve mahrumiyete karşı güçlü, dirençli ve devrimci sesi ve Lübnan'ı savunmada Lübnan vicdanının yüksek sesi olarak nitelendirdi. Dördüncü nokta, İmam Musa Sadr'ın sömürgecilik ve Siyonist karşıtı bir ruha ve düşünceye sahip olması ve Lübnan'ın bağımsızlığına vurgu yapmasıydı. İmam Musa Sadr şöyle inanıyordu, İsrail mutlak kötülüktür. İsrail, İslam karşıtı, Hristiyan karşıtı, inanç karşıtı, Arap karşıtı, insan karşıtı ve yurtseverlik karşıtıdır. Dünyada İsrail'den daha kötü bir şey yok, İsrail'i mutlak bir kötülük olarak görüyoruz. Bu nedenle İmam Musa Sadr'ın ortadan kaybolması temelde emperyalizm ve Siyonizm ile ilişkiliydi. Hatta bazı analistler İmam Musa Sadr'ı bu güçlerin desteği olmadan kaçırmanın mümkün olmadığına inanıyorlar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi, 12 Şehrivar 1400, Hicri Kameri 25 Muharrem 1443 ve Miladi 3 Eylül 2021 Cuma. ...1348 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Muharrem 95 yılında bir rivayete göre İmam Seccad ve İmam Zeynul Abidin olarak meşhur olan Hazreti Ali bin Hüseyin aleyhisselam şehit düştü. Hazreti Resulullah'ın torunu ve İmam Hüseyin aleyhisselamın oğlu Hazreti İmam Seccad Hicri Kameri 38 yılında Medine'de dünyaya geldi ve Kerbela faciasında aziz babasının düşmanlar tarafından hunharca şehit edilmesinin ardından imamet makamına ulaştı ve risaletinin önemli bir bölümünü Kerbela kıyamının hedeflerinin açıklanmasına tahsis etti. İmam Seccad aleyhisselam, İslam kültür ve medeniyetin temellerinin atılmasında ve Kur'an-ı talimlerin yayılmasında yoğun çabalarda bulundu. İmam Seccad aleyhisselamın İslam dinine değerli hizmetlerinin diğeri de dua kalıbındaki kalıcı konular, özellikle yegane yaradanla olan ilişkiler ve ahlaki konuları beyan etmesidir ki bu değerli sözler Sayfe Seccadi adlı kitapta yer almaktadır. ...29 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Şehrivar 1371'de İranlı ünlü fizikçi ve İran'ın yeni fizik babası Profesör Mahmud Hesabi vefat etti. Hicri Şems'i 1281'de Tahran'da dünyaya gelen Hesabi okul döneminde çeşitli bilim dallarında zirveye ulaştı. Edebiyat, doğa bilimleri, inşaat mühendisliği, maden, elektrik, fizik bilim dallarında diplomalar alan Hesabi Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Pehlevice, Yunanca, Avesta dili ve Türkçe'ye vakıftı. Hicri Şems'i 1366'da 60. İran Fizik Yılı Kongresi'nde İran'ın fizik babası olarak bilinen Profesör Doktor Hesabi anıldı ve 1990'da dünyada en iyi bilim adamı ve 1991'de uluslararası insanı olarak da seçildi. Profesör Hesabi nihayet Hicri Şems'i 12 Şehrivar 1371'de 90 yaşında Cenevre Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti. Bu dünyaca ünlü bilim adamının naaşı ise onun öğrencileri ve diğer insanların katılımıyla vasiyeti üzerine İran'ın Tefreş kentinde toprağa verildi. ...106 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Şehrivar 1294'te İngiliz işgalcilerine karşı başlatılan mücadeleleri Reis Ali Delvari şehit edildi. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Rus güçler kuzeyden ve İngilizler güneyden İran topraklarını işgal etmeye kalkıştılar. O dönemde Reis Ali Delvari, ulemanın İran'ın savrulması zaruretini öngören cihat hükmü uyarınca halka İngilizlerle mücadele etme çağrısında bulundu. Reis Ali Delvari cesur taraftarları ile birlikte donanımlı İngiliz güçlerinin İran'ın güneyinde bulunan liman kenti bu şehre defalarca yaptıkları saldırılarını hezimete uğrattılar. Bu şehrin yakınındaki Tengistan halkının mütecaviz İngilizlere karşı direniş ve kıyamı 7 yıl sürdü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Sağlık çalışanlarına yapılan zam nereden karşılanacak?
Star.
Türkiye'den savunma hamlesi Aselsan geliştirdi, düşmanı anında buluyor.
Ve Yeni Çağ.
AK Parti ve MHP sonunda anlaştı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Öztin Akdüç, 1 Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesinde temel politika, maliye politikası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sosyal refah devletinin kuramda Keynesyen yaklaşımın temel ekonomik politika aracı neoliberal yaklaşımın para politikası olmasına karşı maliye politikasıdır. Politikaların etkileri, gelir ve servet dağılımı, ekonomik istikrar, kalkınmaya katkı açılarından irdelenir, değerlendirilir. Maliye politikasının başlıca amaçlarından biri de gelir ve servet dağılımını düzeltmektir, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Piyasalarda tam rekabet koşullarının oluşmaması, mülkiyet dağılımındaki dengesizlik, sermaye, varsıl kesim yararına izlenen siyasetler toplumda gelir ve servet dağılımını daha da bozmaktadır. Kuramsal olarak serbest ve tam rekabet piyasalarında üretim faktörleri, üretime katkıları düzeyinde pay aldıklarından, fiyatlar firmaların marjinal maliyetleri düzeyinde oluştuğundan, firmalar ancak piyasada kalmalarına yetecek düzeyde kar sağlayabileceklerinden gelir dağılımı adildir. Ancak ekonomik yaşamda tam ve serbest rekabet piyasaları değil, eksik rekabet piyasaları, tekelci rekabet, oligopol piyasası geçerlidir. Eksik rekabet piyasalarına firmalar piyasa gücüne sahip olduklarından marjinal maliyetlerinin üstünde fiyat uygulamasıyla aşırı yüksek karlar elde etmektedirler. Yüksek tekelci karlar dışında mülkiyet dağılımı dengesizliği, finansal sektörün reel sektörden daha hızlı gelişmesi, finansal piyasalarda oluşan sanal servetler, ekonomilerdeki gelir ve servet dağılımını daha da bozmaktadır. Para politikasının gelir dağılımında düzeltici etkisinin olmamasına karşı, maliye politikasının vergileme ve kamu harcamaları yoluyla gelir dağılımına düzeltici etkisi vardır. Artan oranlı yaygın gelir vergisi uygulaması, lüks olarak nitelendirilen mal ve hizmetlerin satış, KDV gibi vergilerle daha yüksek oranda vergilendirilmesi, ekonomide oluşan her tür rantın vergiye tabi tutulması, sermaye lehine olan vergi indirimi ve istisnaların kaldırılması, finansal işlemlerin bir tür işlem muamele vergisine tabi tutulması, vergi adaletsizliğinin giderilmesi gelir dağılımını düzeltici olumlu etki yapar. Bu bağlamda kurama ters düşse de kurumlar vergisinin farklı oranlarda uygulanması da olumlu katkı yapar. Yüksek karlar toplumsal refah kaybına neden olduğundan vergilendirilmesi refah kaybını kısmen gidereceğinden adalet anlayışına uygundur. Toplumsal refah ve kamu geliri sağlama açısından gaz salımının çevre, doğa kirletilmesinin vergilendirilmesi gerekli olmasına karşın bu konuda yeterli uygulama yapılmaması da büyük bir eksiklik olup bu eksikliğin giderilmesi gerekir. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması, adil olmakla beraber ülkemizin vergi sistemi ve yapısı ve vergi etiği dikkate alındığında büyük gelir kaybına neden olacağından asgari ücret vergi istisnası uzun vadeli bir hedef olarak alınmalıdır.
Kazım Güleç, 101 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde 1 trilyon dolar ve konut kira krizi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin milli gelirini 969 milyar dolara kadar yükseltmeyi başardıklarını belirten Erdoğan'ın döviz kuru başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız sözünün tetiklediği tartışmalar devam ederken 11 ay önce yayınlanan yazımızdaki şu satırları tekrar hatırlamamıza vesile oldu. 2013'te yayınlanan 10. Kalkınma Planı'nda açıklanan 2023 hedeflerini incelediğimizde görüyoruz ki GSYH'nın 2023'te 2 trilyon dolara çıkmasını hedefleyen iktidar kişi başına düşen milli gelirin 2023'te 25 bin dolara yükseltilmesini öngörmüş. Ama 8-7-19'da Cumhurbaşkanı tarafından meclise sunulan 11. Kalkınma Planı'nda 2023 GSYH hedefi 1.08 trilyon dolar, kişi başına düşen milli gelir hedefi de 12.244 dolar olarak revize edilmiş diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Ama bilahare Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın arka planı hala anlaşılamayan esrarengiz istifası öncesinde açıkladığı yeni ekonomi programında bu hedefler daha da aşağı çekildi. GSYH'de 875 milyar kişi başı milli gelirde 10.033 dolara düşürüldü. Erdoğan yine 1 trilyondan söz ediyor. Rakamlardaki çelişki ve tutarsızlıklar başlı başına bir problem. Bu son açıklamanın dayanağı olan kağıt üzeri revizyonun reel gerçeklerine ölçüde yansıttığı ise ayrı bir bahis. Buna mukabil halkın ekonomisi her geçen gün daha da daralıyor. Gıda fiyatlarındaki fahiş artış devam ederken yıllardır sıkıntısı çekildiği halde nedense hiç konuşulmayıp ancak son günlerde gündem konusu olmaya başlayan konut ve kira fiyatları da yoksulların dar ve sabit gelirlilerin belini büküyor. İstanbul başta olmak üzere bilhassa büyük şehirlerde astronomik boyutlara ulaşan konut ve kira fiyatlarına yetişmek imkansız. Buna karşılık kiralık tabelası asılan çok sayıda rezidans, büro ve iş yeri de yıllardır boş. Senelerce TOKİ projeleriyle övünen bir iktidarın 19. yılında böyle bir noktaya gelinmiş olması anlaşılır gibi değil. İşin uzmanlarınca bu konunun eline boyuna tahlili gerekiyor. Belli ki AK Parti'yi bugüne taşıyan ve en çok övündüğü sektör olan inşaatta tıkanmış.
Yusuf Ziya Cömert 1 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde Millet İttifakı'nın daha çok işi var başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçim eylemi yüzeyine girdik demiyor kimse. Dememekle isabet ediyorlar, kulak tırmalıyor, seçim satımı haline girdik diyenlere rastlıyorum. Köy kahvesinde değil televizyon ekranlarında. Olsun, devir bu kadar kusura müsamaha gösteriyor. Yeter ki NATO'ya, SENTO'ya bağlı oldu seçim sathı maili. Mail derken ayı bir elif miktarı çekiyorsun diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Tabiri ilk kullanan Adnan Menderes, muhalefet erken seçim erken seçim deyip duruyor. Erken seçim istemek yakışır muhalefete, hiç de yadırgamam. İktidar da yok öyle bir şey diyor, ona da yakışır. Erken de yapılsa, geç de yapılsa girdik seçim satım mailine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim barajıyla ilgili açıklaması bile bir işaret. Zamanlama da iyi çünkü kanunda değişiklik yapılınca üstünden bir yıl geçmesi gerekiyor. Değişikliklerin geçerli olması için. Sonbaharda değişiklik yaparsan 2022 sonbaharından itibaren yeni kanunla seçime girebilirsin. Girmezsen de girmezsin. Artık neyi kendi iktidarın için faydalı görürsen. Öyle düzenlemeler yapacaksın ki şartlar eşitse bile avantajlı duruma geçeceksin. Gerçi tarih bu hesapların tersine döndüğü misallerle dolu. Baraj neden %10 değil de %7? Muhtemelen MHP'nin şartlarına daha uygun onun için. Şu halde MHP'nin %7'yi aşacağı öngörülüyor. Barajın altında kalan partilerin bir ittifak içinde olsalar bile milletvekili çıkarmalarını engelleyecek bir düzenlemede konuşuluyor. Yani ittifak barajı aşmış ama sen aşmamışsın. Vekil çıkarmaya yetecek oy alsan bile aldığın oy işe yaramıyor. Bunu herhalde Gelecek ve Deva partileri için düşünüyorlar. Dar bölge yaparlar mı? Yapabilirler. Aslında vatandaşın taleplerinin meclise yansıması ve milletvekillerinin itibarlarının bir nebze yükselmesi için tercihe şayan bir uygulama dar bölge. Ama bölgeleri seçmen eğilimlerine göre analiz edip muhalefetin aleyhine bir taksimat yaparsan ne vekilin itibarı artar ne meclisin. Senin şöhretin artar. Cumhur İttifakı hazırlıklarını ikmal ediyor. Zaten adayları belli, yani bir adım öndeler. Ya Millet İttifakı? Millet İttifakı'nın daha çok işi var.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nura giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nura Giden Yol başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Önce Hucurat Suresinin 10. ayetinin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minûne ihvetun fe aslihû beyne ehavaykum. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. İslam dininin önemli ilkelerinden biri tüm müminleri kardeş saymasıdır. Doğal olarak bir ailede iki kardeş kendilerini eşit konumda ve aynı seviyede görür. Hiçbir ötekine üstünlük taslamaz, kendini daha üstün görmez. İslam dini tüm Müslümanlara ve iman edenlere her türlü etnik, ırk ve dil farklılıklarına rağmen birbirini aynı seviyede görmelerini ve kimse kendini başkalarından üstün görmemelerini tavsiye ediyor. İslam peygamberi de müminlerin arasında kardeşlik ahdi bağladı. Böylece bu ilahi bağın tarih boyunca Müslümanların arasında geçerli olmasını istedi. Allah Resulü çeşitli mekanlarda ve zamanlarda şu vurguyu yaptı. Arap, Acem'den, beyaz, siyahtan üstün değildir. Hepsi kardeş ve Allah'ın kullarıdır. Ne zaman müminlerden iki kişi veya iki grup arasında herhangi bir anlaşmazlık veya çatışma çıkarsa, diğer müminlerin görevi kardeşlik ilkesine dayanarak aralarında barış yapmak ve hak ve adaleti yerine getirmektir. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. Hiç kimse kendini başkalarından üstün görmeye hakkı yoktur. Zira tüm müminler aynı seviyede ve birbiriyle eşit konumdadır. Ebeveynin evlatlarla ilişkileri yukarıdan aşağı doğru olmasından farklı olarak kardeşlerin arasındaki ilişki aynı seviyededir. Aile, anlaşmazlık yaşayan iki kardeşin arasını düzeltmeye çalıştığı gibi, İslami toplum da müminlerin arasında ihtilafları gidermeye ve aralarında barış sağlamaya çalışmalıdır. İman ehli olanların arasında barış, sefa ve samimiyet, ilahi rahmetin nazil olmasına vesile olur.
Ya daimel fadli alel beriyyet, ya basital yedeyni bil atiyyet, ya
Şimdi de Hucurat suresinin 11. ayetini kulak verelim.
Ya eyyühellezine amenu la yeskar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisaun min nisa ve la nisa أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
أي مؤمنين Bir topluluk, diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Geçen ayet iman ehli olanların arasında kardeşlik bağına vurgu yaptı. Bu ayet ise kardeşlik bağına zarar veren üç dille işlenen günaha işaret ederek şöyle buyurmakta. Hiçbir kadın, erkek veya kavim başka kadınları, erkekleri veya kavimleri alaya almamalıdır. Zira hiçbir insan veya kavim başka insanlar veya kavimlerle alay edecek veya aşağılayacak kadar üstün ve iyi değildir. Yine başka insanları veya kavimleri uygunsuz adlarla adlandırmak, onlara kötü ve çirkin isimlerle hitap etmek iki taraf arasında kin ve nefrete yol açar. Dolayısıyla Allah-u Teala bu ameli günah saymış ve bu çirkin amelden tevbe edilmemesini başkalarına zulüm örneği olarak buyurmuştur. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. Allah'a iman etmek, Allah'ın kullarıyla alay etmekle bağdaşmaz. başkalarıyla alay etmek, kendimizi üstün görme işaretidir. Kur'an-ı Kerim bu duruma karşı çıkarak kendimizi başkalarından üstün görmememizi buyuruyor. Başkalarının kusurunu ifşa etmek, onları kötülemek, bizim de kusurlarımızın bulunması ve ifşa edilmesine yol açar. Bir başka ifadeyle başkalarının adını kötüye çıkarmak tek taraflı bir yol değildir. Er geç karşı tarafta bizim kusurumuzu bulup adımızı kötüye çıkarır. İslam'ın stratejik hedeflerinden biri toplumu çirkin davranışlardan arındırmak ve sosyal gerginlikleri ve çatışmaları önlemektir.
Ya İlahi,
Ya İlahi, İn ekun ahtatu ev cevaztu kadri, fa'fu an zembi ve gfir li khati'ati ve vizri ve hdini bin nuri ve şrah lil huda vel haqqi sadri ya ilahi.
Şimdi Hucurat suresinin 12. ayetinin tilavetine kulak verelim.
Ya eyyühellezine amenü ictenibû kesîran minezzanni inne ba'dazzanni ithm ve lâ tecessesû ve lâ yagteb ba'dukum ba'da. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
Ey iman edenler, zannın çoğundan kaçının, çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir. Çok esirgeyendir.
Allahümme salli ala
önceki ayetin devamında bu ayette toplum üyeleri arasında kardeşlik bağını olumsuz etkileyen günahlara üç örnek daha veriyor. Gerçi Kur'an-ı Kerim müminleri birbirine karşı hüsnü zanla tavsiye ediyor. Ama maalesef bazıları başkalarına kötü zanla yaklaşıyor. Bu insanlar sırf zanna dayanarak başkalarında kusur bulmaya çalışıyor ve haksız yere insanları suçluyor. Gıybet, biri hakkında halkın bilmediği bir şeyi söylemektir. Eğer o şahıs söyleyen sözü duyarsa rahatsız olur. Bu ayet, gıybet etmeyi ölen bir insanın etini yemeye benzetiyor. Zira gıybet eden kimse hakkında gıybet ettiği kişinin onuruyla oynuyor. Üstelik o kişi kendisini savunmak için o ortamda bulunmuyor ve kaybettiği onurunu düzeltemiyor. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. İslam toplumda tüm insanların beraati ve bireylerin birbirine hüsnü zanla yaklaşmaları esastır. Kötü zannın sonucu başkalarının işlerini kurcalamak ve sonuçta gıybet etmek ve kusurlarını ifşa etmektir. İnsanları çirkin amellerden sakındırmanın bir yolu insani duygulardan yararlanmaktır. Örneğin bu ayette hakkında gıybet edilen insan vefat eden ve kendisini savunamayan kardeşi benzetilmiştir. Dinde hiçbir çıkmaz yoktur. İnsanların günahı her ne kadar büyük olursa olsun tevbe etmekle telafi edilebilir. Zira Allah çok şefkatli ve tevbeleri kabul edendir. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, İyi yöneten ve halka adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
Biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak, bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 7. bölümünü sunmaya çalışacağız.
Dinler, ahir zaman kurtarıcısının zuhuru düşüncesine ve inancını yayan en önemli kaynaklardır. Geçen bölümlerde de incelediğimiz gibi Hristiyanlık ve Yahudiliğin bu büyük vaadi savunduklarını gördük. Bu konuya değinen bir başka din de Zertüşt'tür. Zertüşt dini dünyanın karmaşık durumuna çeki düzen vermek için barış yanlısı birinin geleceği vaat ediyor.
Zertüşt dininde Ahura Mazda dünyadaki tanrı sayılır. Ahura Mazda sürekli olarak ehrimen olarak adlandırılan şeytan ile, yani kötülükler, şirret ve yolsuzlukların kaynağı ile mücadele etmektir. Bu eski dinin peygamberi Zertüşt ile ilgili çok az bilgi bulunsa da yaklaşık M.Ö. 7. yüzyılda davetine başladığı ve kutsal kitabının da Avesta olduğu bilinmektedir.
Zertüşt dininde insanları kurtarmak ve işleri rayına sokmak için zuhur eden şahsa Saushyant ismi verilir ve sürekli olarak bu isim vaat edilen kurtarıcı olarak tanıtılır. Bu dini ekolun öğretilerine göre tarih 3000 yıllık 4 döneme ayrılmaktadır. Son 3000 yıllık dönemin başlangıcında bu dinin peygamberi olan Zertüşt zuhur edip İnsanları tekrar Tanrı'ya, ahlaklı olmaya ve iyi huylu olmaya çağırır. Zertüştlerin inançlarına göre ondan 1000 yıl önce ise ilk kurtarıcı olan Huşider veya Uşider'in zuhurunun emareleri belirler. Şiddetli yağmurlar yağar, güneş 10 gün boyunca batmadan gökte kalır. Bu süre içerisinde Huşider, Zertüşt öğretilerini öğretip, yayarak, dünyanın günahtan ve yolsuzluktan temizlenmesine, kin ve kıskançlıkların yok olmasına yol açar. İnsanların iyilere yönelmesine yardımcı olur.
Ancak bu kurtarıcının zuhurundan bir süre sonra insanlar bir kez daha kötü huylar ve adetler edinirler. 1000 yıl sonra Huşu Dermah adında ikinci bir kurtarıcı zuhur eder. O da insanları iyiliğe çağırır ve onlara öğüt verir. Onun döneminde de barış ve huzur, maneviyat ve iyi ahlak yaygınlaşır, bolluk, bereket artar, yoksulluk ve açlık ortadan kalkar. Ancak onun döneminin ardından yine insanlar kötülüğe, günaha, düşmanlığa ve tamaha yönelir ve kötülükleri meslek edinir.
Zertüştlerin inançlarına göre insanlığın son kurtarıcısı bir önceki kurtarıcıdan 1000 yıl sonra zuhur eden Soşyant veya Soşyant'tır. Soşyant dindar, akıllı, cesur ve görkemli bir kişidir. Bu dönemde geçmişte dünyaya gözlerini yuman bir grup iyi ve uzlaşmacı insan onu desteklemek adına canlanırlar. Zertüştlerin vaat edilen nihai kurtarıcısı böylece şeytani güçleri yener, yalan ve kötülükleri yok eder. İyiliği yayar ve insanları erdeme götürür.
Zertüşt metinlerine göre Soşyant bu dinin öğretilerine dayanarak yeni bir dünya düzeni kurar. Bu yeni dünyada herkes barış, bayındırlık, güvenlik ve maneviyat içinde yaşamaktadır. Zertüştlilere göre bu parlak dönemin ardından dünyanın ömrü sona erer ve kıyamet kopar. Bu inançlar arasında dikkate değer husus ise Soşyant'ın insanların sözlerine ve gelişi için hazır olduğu zaman zuhur edeceğidir.
Tabi Zertüştlerin kutsal kitabı Avesta ve onların diğer dini metinleri tarih içerisinde birçok açıdan çarpıtılmıştır. Onların birçok üretisi özellikle zuhur zamanlaması belirsizlikler ve muğlaklıklar içerisinde anlatılmıştır. Ancak Zertüştlerin inançları onların sonuçta kurtarıcıyı beklediklerine böyle bir kurtarıcının akıllı, iyi huylu ve temiz biri olduğunu göstermektedir. Sonuçta bu inançlara göre bu kurtarıcıyı insanı kurtaracak ve iflaha götürecektir.
Çok sayıda mensuba sahip inanç ekollerinden biri de Hinduizm'dir. Gerçekte Hinduizm, ortak yanlara sahip farklı ekollerin bir araya gelişidir. Bu ortak yanlardan biri de ahir zaman kurtarıcısı inancıdır. Hindular da Zertüştüler gibi dünya tarihini 4 evreye ayırmaktadırlar. Tabii bu evrelerin Zertüştülüğe göre farklı özellikleri bulunmaktadır. En kötü dönem olan son dönemde yolsuzluk ve kötülük her yeri kaplar, manevi ve sosyal hayat en aşağı seviyelere iner. Öyle ki tam bir çöküş yaşar. İşte Hinduizm öğretilerine göre, özellikle de Vishnu mezhebine göre ahir zaman emareleri diğer dinlerin de anlattıklarına benzeyen şekilde gelişir.
Bu dönemde inançlar, dini ritüeller zayıflar. Yolsuzluk ve günah has safhaya ulaşır, belalar, doğal afetler, sel taşkın, kıtlık, hastalıklar artar, yoksulluk, savaş, güvensizlik, zulüm, acılar ve ayrımcılıklar doğru ulaşır. Hindu kaynaklarda ahir zaman dönemindeki krallar ve hakimlerin zulüm ve acımasızlıklarına da değinilir. Bu sırada insanlar durumun iyileşmesi ve dünyanın kurtulması için bir kurtarıcı arayışına girer.
Hinduların tasvir ettiği kurtarıcı çoğu semavi dinlerde olduğu gibi Tanrı tarafından gönderilmez. Bunlara göre Tanrı'nın kendisi Kalki olarak adlandırılan bir insan kalıbında zuhur eder. Onlara göre her dönemde Tanrı 10 kez yolsuzluk, kötülük ve şeytani eylemler ile mücadele etmek için bunu yapar. Sonuncusunda ise dünya sona erer. Hindu kaynaklardan birinde şöyle okuyoruz. İyiliğin revaçtan düştüğü bir sırada ve kötülüklerin ve suçların doruk noktaya vardığı bir yerde ben insani kalıba girerek aranıza girerim. Böylece iyilikleri korur, kötülükleri deviririm. Her dönemde bunun için gelirim.
Hinduların Kalki olarak adlandırılan ahir zaman kurtarıcısı, beyaz bir atla zalimleri, günahkarları öldürmek için çekilmiş kılıcı ile geleceğine inanılmaktadır. Adalet ve faziletin sağlanması için büyük ve dehşetlendirici bir savaş çıkar ve bu kurtarıcı filler ve süvarilerden oluşan bir ordu ile zalim ve barbar krallara saldırır ve bir kez daha Hinduizmi tam olarak kurar. Hinduların kutsal kitaplarından Upanishad'da şunları okuyoruz. Vishnu'nun tezahürü olan Kalki, dünyanın bittiği dönemde yani demir çağında beyaz bir ata binerek parlak bir kılıç ile tam kuyruklu yıldızı andıracak kılıcının parlaklığı ile ortaya çıkar ve şer odaklarını tamamen yok eder ve yeni bir dünya düzeni kurup temizlik yolunu tekrar açar. Bu yüzden Hinduların inançlarına göre Hinduların kurtarıcısı dünyada bayındırlı, güvenli ve dindarlı, hakim kılıp yeni bir döneme başlatır.
İslam'da ise ahir zaman kurtarıcısının önemli girişimlerinden biri de çarpıklıkları ve bidatleri düzeltmek olacaktır. Dualarımızda ise bu hususa pek çok kez vurgu yapılmıştır. Nitekim dualardan birinde şöyle okuyoruz. Allah'ım, dininden ne azalmışsa kurtarıcı eliyle onu geri ver. Hükümlerin ve yasalarından ne değişmişse onu ıslah eyle ki dinin tam Peygamber Efendimiz'e göre uygulansın. Böylece hiçbir eğrilik ve çarpıklığın bulunmaması ile onun yolu revaçta kalsın. Böylece adalet ve eşitlik artsın, kafirlerin ateşi sönsün. Peygamber Efendimiz senin en büyük kulundur. Onu özel bir kul olarak yarattın. Dinine yardım etmek için onu seçtin. Tam aşina bir şekilde onu seçtin. Günahlardan onu uzak tuttun ve kusurlardan arındırdın ve görülmeyenleri görmesini sağladın.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli programımızın 7. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir adresinden programlarımız hakkındaki öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep-i Kübra, Selamullah Aleyha'nın hamasetinin Aşura hamasetini canlı tuttuğunu ve ihya ettiğini işaretle onun tarih boyunca kalıcı ve ebedi hamaset olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Hazreti Zeynep-i Kübra Selamullah Aleyha'nın yarattığı hamaset, Aşura hamasetini ihya ederek korumuştur. Zeynep-i Kübra'nın işinin azameti, tarihin diğer büyük olayları ile kıyaslanamaz. Onu bizzat Aşura olayı ile kıyaslamak gerekir. Ve insafen bu ikisi birbirine eşittir. Bu muazzam insan, İslam'ın belki de beşeriyetin bu büyük hanımı, musibetlerin ağır dağı karşısında dik ve güçlü duruşunu korudu. Bunca olaydan hatta bu büyük kadının sesinde en ufak bir titreme olmadı. Hem düşmanlara karşı hem acı olaylar ve musibetlere karşı tıpkı görkemli bir zirve gibi sağlam durdu. Bir ders oldu, lider oldu, önder oldu. Kufe pazarında esir halinde o müthiş hutbeyi okudu. Ey Kufe halkı! Ey sadakatsizler, aldatanlar, ihanet edenler, bize mi ağlıyorsunuz? Gözyaşlarınız dinmesin, iniltileriniz kesilmesin. Siz iplerini iyice ve sıkıca dokuyan, sonra da dokuduğunu tek tek söken kadınlar gibisiniz. Sonuna kadar sözde tıpkı çelik, güçlü, anlam, ruhların derinliklerine akan su gibi oturur. O durumda Zeynep-i Kübra artık Emirül Müminin gibi konuştu. Kalpleri, canları ve tarihi sarstı. Bu sözler kaldı tarihte. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetleriyle karşınızdayız. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ülkenin güneydoğu illerinden Sistan ve Beluçistan iline yaptığı ziyarette il gezilerin hedeflerinin istihdam ve üretimin canlandırılması olduğunu söyledi. İran ve Sırbistan Dışişleri Bakanları telefonda görüştüler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Almanya, Fransa ve Avusturya Dışişleri Bakanlarının tebriklerine işaretle söz konusu 3 Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmelerinde Viyana müzakerelerinin İran çıkarları ve halklarını haklarını temin etmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Teknoloji ve Bilim Dairesi'nin Afgan Üstün Zeka Burslu öğrencilerin cezbedilme girişimleri ardından söz konusu öğrencilerden diğer grubu İran'a geldi. İran'ın Erbil Başkonsolosu Musul'un yeniden inşası için İran'ın işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. İran Genç Erkekler Milli Voleybol Takımı Rusya'yı 3-2 yenerek dünya üçüncüsü oldular. ve İran Erkekler Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası eleme maçlarında Suriye'ye karşı zafer kazandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.